Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve programımızın ismini de vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyor. Bu okumalar neticesinde hayatımızı, muamelatlarımızı ilgilendiren birçok hususu gündeminize getirmeye gayret ediyoruz ve adalet prensibini konuşuyoruz birkaç haftadır hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam.
Amin.
Adalet prensibinde muamelat konusunu konuşuyorduk. Bu konudan devam edelim hocam. Buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Biz bu başlık altında tabii adalet prensibinin önce idareye yansıyan tarafını, sonra yargı boyutunu geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Tabii bir de bunun muamelat boyutu var. Yani muamelat dediğimiz aslında hadis-i şeriflerdeki ihsan kıvamında amelin karşılığına tekabül ediyor. Yani Allah'ın bizi görüyorcasına yapmış olduğumuz ibadetlere karşılık geliyor. Tabi burada hem ferdi hem içtimai münasebette ibadetler dışında kalan davranışlar bütünü de diyebiliriz. Yani ihsan kıvamında elbette ki ibadeti, imanı da içine alır ama muamelat burada davranışları daha çok beşeri davranışları, beşeri münasebetleri karşılıyor. Bu günümüzde hukuka karşılık da geliyor aslında. Yani idari, mali, iktisadi hem beşeri münasebetleri düzenleyen ifadeler, kurallar bütününün de karşılığı. Günümüzde adalet kavramını bununla ifade ediyorlar aslında. Ancak burada bizim karşımıza çıkacak olan temel mesele haklar meselesi. Temel mesele haklar meselesi. Burada da biz genel manayla baktığımızda işte Cenab-ı Hakk'ın kuluyla olan hakları, yine peygamberi haklar ve peygamberin üzerimizdeki hakları, bunun dışında diğer varlık mahlukata karşı olan bir de müminlerin kendi arasında hakları olarak bu karşımıza çıkıyor ifade olarak muamelat. Burada tabii ilahi emir ve yasakların özellikle merkezde olması ve müminin önce Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu ve ardından da kıymet derecesine göre hem müminin müminlerle olan, müminin diğer gayrimüslimlerle olan ilişkileri artı mahlukata karşı olan sorumlulukları. Bu camit varlıklar, canlı varlıklar farklı farklı oluyor tabii karşılık olarak. Burada ayrı ayrı başlıklarda inşallah konuşacağız bunu. Sorumluluklar ve davranış bütünüdür aslında buradaki muamelatın karşılığı. Bir diğeri de insanın kendi nefsine karşı muamelatının karşılığına geliyor. Biz tabii toplumsal bir varlığız. Yani içtimai bir varlığız. Toplum içerisinde her birimizin bir rol model olma durumu söz konusu. Hı hı. Aile içerisinde baba olma, anne olma gibi, evlat olma gibi. Toplum içerisinde iş veren, iş alan ya da işi yapan olma gibi. Bu çoğaltılabilir. Her birinin bir rol modeli var. Tabii burada esas olan varlıkların kendi arasında adil ve adilane ve muamelatında en güzeli yapmasıyla alakalı olan tarafı. İnsanın Allah ile olan, mahlukat ile olan, yine kendi nefsiyle olan muamelelerinde Allah'ın kendini görüyor, kalbi hissiyatını, vicdani hissiyatını çalıştırarak amelidir bizdeki karşılığı. Ancak vakanın hukuki boyutuna baktığımızda günümüz hukuk sistemlerindeki kurallar ve kaideler burada sadece bir ceza hukuku uygulanacaksa cezaya tabi kılarak olayı çözmeye çalışırken İslam burada muamelatta ilahi bir buluşma, kalbi bir sorumluluk, vicdani bir sorumluluk, imani bir sorumluluk yükleyerek bir karşılık kazandırıyor. Tabii toplum içerisinde işte her birimiz yaşıyoruz. Yaşadığımız hayatın alanlarında komşuluk haklarıdır, işte trafikteki hallerdir vesaire, işte ferdin etrafındaki muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesidir. Yine birbirlerine uyarma anlamında taavun diyoruz bunun adına. Ve taavunu alel birri ve takva ve la taavunu alel ismi vel udven diye Maide suresinde geçen bu hakların birbirine sunumu. Yine Asr suresindeki ve tevasav bis sabri diye karşımıza geçen müminlerin müminler üzerindeki haklarını ifade eden tavırları var. Muamelatı genel anlamda şöyle özetleyebiliriz. Kulun kendisini yaradanına başta olmak üzere kendisine karşı, etrafına karşı, etrafı derken insanlara, insanlar derken mümin gayrimüslim, etrafında insan dışı varlıklara, hayvanlara ve cemadata, yani taşa, toprağa, akarsuya olan durumları bile buradaki muamelatının karşılığına gelir. Yani Her ne kadar biz Cenab-ı Hakk'ı görmüyorsak Cibril hadisindeki ifadeyle en ta'budallaha ke enneke terahu fe illem tekün terahu fe innehu yarake diye bize verilen o cümle. Yani kişi her ne kadar Allah'ı kendi gözleriyle görmüyor ise de Cenab-ı Hakk'ın kendisini gördüğünün farkında olarak muamelatının karşılığıdır bu. Bunun başında biraz önce söyledik, Allah'a karşı kulun hakları geliyor. Hadis-i şerifte diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kulun Allah üzerinde hakkı, Allah'ın kul üzerinde hakkı vardır. Hı hı. Diyorlar ki ya Resulallah, Allah'ın kulu üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, kulun Allah'tan başka ilah bilmeyip, ondan başkasına da bir beklentiye girmeyip, onun dışında da herhangi bir varlığa iman ve ibadet etmemesidir. Yani Allah'ın kulu üzerindeki hakkı budur. Peki kulun Allah üzerindeki hakkı nedir ya Resulallah dediklerinde? Bunun karşılığında Cenab-ı Hakk'ın mükafatını cennet olarak ödemesidir, vermesidir buyuruyor. Tabi bu hem kullukta hem de ilah olarak Cenab-ı Hakk'ı bilmekte kulun Allah ile alakasını gösteriyor. Tabi burada itikat dediğimiz, amentü esaslarındaki itikat dediğimiz, Allah'a şirk koşmama, tevhidine bağısını olsa olsun yaşama, savunma, onun koymuş olduğu kural ve kaideler çizgisinde hayat sürme, yine onun vermiş olduğu ibadet vechelerinde dikkatli olma, mesela namazda tadil erken gibi, oruçta orucun şartları, sıhhat şartları gibi, yine hacda hacdın rükünü erkanı gibi, şunlarda en güzeliyle yapabilme, asgari de kendisinin belirlediği hududu koruma, bunun dışında en güzeline çıkarılabilme. Yani şöyle diyelim, şimdi bir araç yıkayıcısı düşünelim. Aracı vazifesi yıkamaktır. Hı hı. Yani içerisini temizledi, dışarısını temizledi, yıkamasını yaptı. Standart bir temizlik yaptı, teslim etti. Bir de dedi ki ya dedi ben bunun üzerine şöyle güzel bir parlatıcı cila süreyim. Şöyle çok güzel, daha güzel görünsün dedi. Yani standardı üzerine çıkarmak. Hatırlarsınız bu oruçla ilgili programlar oluşturulduğunda, yapıldığında şöyle bir cümle kullanıyorduk Efendimizle alakalı Ramazan'ını anlatırken. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rutin dediğimiz o standardının üzerine çıkmasıydı Ramazan diyoruz. Standardının üzerine çıkması. Yani Resulullah Efendimiz Kur'an okuyordu ama Ramazan'da iki defa, en son vefatında iki defa yapmıştı. Kur'an'ı mutlaka bir defa daha tekrar ediyordu. İnfak ediyordu, infakı artırıyordu. İnsanlarla muamelatında biraz daha ileri dereceye çıkıyordu.
Hassas davranıyordu.
Hassas davranıyordu. Daha da inceliyordu. Rakik oluyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte buradaki karşılık bu. Yani bizim standardımızı bozup biraz yukarıya çıkmamız gerekiyor muamele.
Takva dediğimiz
hal bu.
Hal bu.
Takva dediğimiz hal bu. Yani insanlara daha dikkatli davranma, daha düzgün davranma. Şimdi bir komşu düşünelim. Eğer daha dikkatli davrandığında, şimdi malum kış aylarındayız, havalar soğudu. Diyor ki benim diyor gaz faturam çok az geliyor. Peki niçin az geliyor? Çünkü alt kattakine çok geliyor. Şimdi alt kattakine çok gelince sana az gelmesi normal. Çünkü seni de ısıtıyor. Burada bir adalet dengesi gözetmesi gerekiyor. Hmm. Hani vardır ya hadiste komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hatta diyor ya Cibril-i Emin komşunun komşu üzerindeki hakkını öyle bir anlattı ki neredeyse mirası kılacaktı zannettim diyor Peygamberimiz. Eyvallah. Mirasçı kılacaktı. Şimdi o zaman bizim mirasçı kılanacaktı ifadesini dikkate alıp işte bir ısınmada ya da bir ev halinde yani çamaşır asarken, halı silkelerken ya da evde otururken, yemek yerken ya da evin içerisinde yürürken bile elimizden geldiği kadar komşuyu düşünerek, komşu hakkını düşünerek amel etmemiz gerekiyor. Yine aracımızı onun kapısına bırakacaksak ya da onun imkanlarından istifade edeceksek bunlardan bir karşılık beklemeksizin ve bir minnet diyelim adına bir iltifatla bunu yapmak gerekiyor. Yani gerekirse bir fotoğrafını çekersiniz. Dersiniz ki araç bende kardeşim kusura bakma buraya bırakmak zorunda kaldım. Geldiğin zaman haber versin ben kaldırırım sen koyarsın deyip uyarmak, bir nahif olmak, bir ince olmak. Yani şunu dememek lazım. Yol herkesin yolu. Bu kapı herkesin kapısı. Ben istediğim gibi bırakırım davranışı. Elbette ki dışarıdan bakıldığında hak gibi görünüyor. Ama vicdanen, kalben ve takva olarak bu evet. Kul hakkına da giriyor. İşte burada bizim ukubatta yani ceza hukukunda bazı suçları cezaya bağlama. İşte son dönemde biliyorsunuz işte bazı trafik cezaları vesaireleri artırılabildiği evet. kadar artırılmaya çalışılıyor. Neden? Bir caydırıcılık olsun. Ancak bu caydırıcılığın aslında insanın kalbinde ve vicdanında olması gerekiyor. Yani benim burada bu sınır haddini geçmemem lazım. Benim burada bu ışık ihlalini yapmamam lazım. Benim burada bu yayayı düşünmem lazım. Şimdi bu su birikintisine bastığımda birilerine sıçrar mı? İnceliğiyle yani sadece arabanın direksiyonunu tutup gazına basmak, durman gerektiği yerde durmak değil şoförlük. burada haklarla beraber yürüdüğümüzü fark etmemiz lazım.
Eyvallah.
Önümüzdekini, arkamızdakini tehlikeye düşürüyor muyuz? Biz bir hataya, bir arızaya sebebiyet veriyor muyuz? Ya da insanlar bizden dolayı bir zorluğa giriyor mu? Bunların her biri bizim varlığımızda bir soru işareti olmalı. Allah bizden bunları bekliyor aslında. Ve bu ceza oluşturulurken de biz önce bir kalbi, vicdani, dini, imani bir altyapı sergiliyoruz. Ardından cezaya geçiyoruz. Ve ceza muadil olacak mutlaka. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu cezalar, şeriat dediğimiz, belirlenen, peygamber tarafından aleyhissalatü vesselam takdim edilen bu uygulamalar, sorgulanmadan ve herhangi bir ayetin ifadesiyle kalbe bir ra'fet düşmeksizin, yani o zina ile ilgili ayeti anlatırken surede bize bu cezalar uygulanırken, yani zani ve zaniye, erkek ya da kadın zina ettiği zaman onlar uygulanacak olan cezaları uygularken aman ha, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız acıma hissiyatınız öne çıkmasın. Hmm. Yani onlara merhamette ya keşke demeyin. Çünkü burada had uygulanıyor ve bunun uygulanması belki başka bir suçun mani kılınmasına, yeniden oluşacak suça teşvik olunmasında engel olacak
o bir karşılık. Kişilere iyilik aslında. Yani.
Aslında iyilik, hem kişilere hem topluma iyilik. Hmm. Çünkü buradaki suç dediğimiz hadise her ne kadar ferdi gibi görünse de toplumu ilgilendiren, içtimai bir karşılığı olan suç. Çünkü nesil bozuluyor, ahlak bozuluyor. İnsanlar biz bunu da yapabiliriz cesareti elde ediyor. Karşılık bulmayınca bu sefer başka şeylere de vesile ediyor. Fuhşiyat bu anlamda desteklenmiş oluyor. Caydırıcı olmaktan ziyade verdiğimiz ceza teşvik edici olmaya başlıyor. Burada tabii hem adaletin, hem yargı sahiplerinin, hem kural koyucuların bu anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Bu muadil olma, suç ve cezanın muadil olması hadisesine. Bir diğer mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerimizdeki hakkı meselesi var. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size iki şey bıraktım buyuruyor. Eğer sımsıkı sarılırsanız asla sapıtmazsınız diyor. Tirmizi hadisidir bu. Müsnet'te de var. Her alanda numune-i imtisal üsve-i hasene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e bu anlamda çok büyük bir manayı yüklemiş. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ En güzel örnek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir de onların, yani peygamberlerin, başta peygamberimiz olmak üzere toplumun içinden bir insan olması. Ali İmran suresinde açıkça böyle bir ifade vardır. Vasıfları anlatılırken. Hı hı. Toplumun içinden olması, Allah'ın ayetlerini okuyup insanları temize çıkarmaya çalışan ve hem oradaki kitapta olanı hem de hikmeti öğreten ama vazifesinin peygamberlik olduğu bildirilen ve Allah'ın lütuf ettiği insanlar onlar. O yüzden bizim hem hak manada kabul olunan kulluğu dünya ve ahirette sağlayabilmek adına tescilli diyelim, kabul edilmiş kulluğun sahibi abduhu ifadesiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o hali takliden ve onun yaşadıklarını hayatımıza tatbiken bir hayat sürme mecburiyetimiz ve zaruretimiz var. Tabi bu bağlamda da Siyer-i Nebi çok büyük ehemmiyet taşıyor. Hazreti Peygamber'in hayatını hayatımıza tatbik etme ve onu önce tabii ki bir marifet ve ilim boyutuyla öğrenmek. Bu öncelikli çabalarımızdan biri olmalı. Burada da ehil olanlardan istifade etme esası var. Yani biz her bilgiyi bilgi olarak almak değil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Allahümme inni e'udu bike min ilmin la yenfa. Faydası olmayan, gereksiz, lüzumsuz, mala yani'den uzak duran bir bilgi akışına takiple mükellefiz. Burada kabul olunan kulluk dediğimizi ortaya koyabilme, yapabilmenin ana meselesi ilim, marifet, öğrenmek. Bir de ona muhabbet duymak. Yani eğer o muhabbet duyulan olursa bir kıymet taşıyor, bir değer taşıyor. Eğer biz Allah'a ve peygamberine bu anlamda hak ettikleri değer zaten kendilerinde baki. Onda bir sıkıntı yok. Ama biz onu anlayabiliyorsak, anlamlandırabiliyorsak yapmış olduğumuz muamelede ona göre şekil alıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir hanım kızı istemeye giderken damat beyefendi en güzel hazırlığıyla gider. Çünkü kendince en güzel olana tabidir ve de taliptir. O taliplik ve tabi olma kendisine bir ayar verir tabir yerindeyse. Ne yapar? Saçını düzeltir, sakalını düzeltir, giyimini düzeltir, kuşamını düzeltir, konuşmasını düzeltir, yanına aldığı hediyesini vesairesini düzeltir. İşte aynı şekilde bir damat misali biz bir namaz isteğinde bulunacaksak, bir ibadet isteğinde bulunacaksak, o zaman önce kimden istediğimizin tayinini çok iyi yapmamız gerekiyor. Biz Allah'ın huzuruna çıkacağız. O zaman Cenab-ı Hak bizde ne kadar kıymet taşıyorsa, bizde ne kadar bir değer atfına sahipse, sunacağımız ürün o kalitede, o takdirde güzel oluyor. Yani burada peygambere ne kadar ehemmiyet yüklüyorsak, ne kadar bir değer atfı, yani gerçekten seviyorsak, el mer'u ma'a men ahabbe fi yevmil kıyameh diyor hadiste, kıyamet gününde sevdiğimizle beraber olmanın derdindeysek, ona gerçekten bir muhabbet duyuyorsak, o zaman o muhabbet bir karşılık vermeli. Yani bir görünürü ve görüntüsü olmalı. Bunun hem kişinin şahsi görünüşünde, hem iç dünyasındaki, kalbi hayatındaki görünüşünde, hem fuhşiyattan uzak durmasında, hem haramı helali, helali haramı bilerek ve hayat takviminde peygambersiz ve Cenab-ı Hakk'ın rızası gözetilmeksizin bir hayatın tedris ve talimi mümkün olmaz. Yani ne yapacak? O hem peygamberini öğrenecek, peygamberini öğrenmekle Cenab-ı Hakk'ı öğrenmeye çalışacak ve yapmış olduğu hem ibadetleri, hem muamelatı, insanlar arası ilişkileri, hayvanlar arası ilişkileri ya da mümin kardeşleri olan ilişkilerini en üst derecede layıkı veçiyle yapmaya çalışacak. Yani takdim sunumu en güzel neyse onunla. Yani kahve fincanını en güzeli, altındaki örtüyü en güzeli, kahve tepsisini en güzeli, sunumunda en güzelini tercih ettiği gibi.
Evet.
Namaz abdestinin en güzelini, giderken adımlarına dikkati. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, sizden birisi namaza kalktığında en güzel şekilde abdest alır. Sonra hiçbir dünya kelamıyla kırtızı etmeksizin yoluna yürür. Ardından caminin içerisine girer. Diyor ki o attığı adımlar başına alacağı sevaplar ve yükseleceği dereceler vardır. 27 kat zaten cemaat sevabı alacak. Bir de camiden içeriye girdiğinde o sükuneti bozmadığında namazda gibi Allah ona ayrıyeten melek tayin eder. Melekler ona sen onun ömrünü koru, sen ona sıhhat ver, sen ona bol rızık ver, bereket ver diye dua eder. Sonrasında namazdan ayrılıp ya da kendi abdesti bozulup namazdan çıkıncaya kadar, camiden çıkıncaya kadar bu hal devam eder diyor Peygamberimiz. İşte bu farkındalığı yakalayıp şöyle düşünelim. Birisi bize bir indirimde bir ürün var dediğinde ya da bir ikram var buyurun gelin denildiğinde biz oraya bir heyecanla gideriz. Bir beklentiyle gideriz. İşte o beklenti Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığında bir kulluk beklentisi. Kulluğun takdimi ve kulluğun kabulü. Çünkü ibadetler kabule muhtaç. O kulluğun kabulünün gerekliliği de kabul olunanın taklidiyle mümkün. Yani kullukta takıyoruz bunu. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abduhu kulluk takibinin tescilidir. O zaman biz o takibi takip ettiğimizde, onun tarikıyla, yoluyla yürüdüğümüzde Allah'ın izniyle kabul olunan kulluk yoluna girmiş oluyoruz. Çünkü kulluk kabul olunmuştur. O kullukla giriyoruz. Ayet-i kerimedeki ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyeh fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti de bunu anlatıyor sanki. Oradaki fedhuli fi ibadi ifadesi kullarım arasına girin. Bu şu anlama geliyor. Cenab-ı Hak kulum dedi. O zaman kullar zümresine dahil olunacak. O kullar zümresine girmenin de bir mutmainne olması, yani kalbin itminan derecesinde temize çıkması gerekiyor. Bunun arkasında da nefsin emmareden levvameye, levvameden mülhimeye, mülhimeden mutmainneye bir seyri söz konusu. Bunları işte biz peygamberimizden öğreniyoruz ve özellikle bunun temelinde günahlardan kaçma ve günahlardan uzak durma, günahlardan sakınma hali istiğfarla birlikte açık buralardan uzaklaşmak gerekiyor. Allah ve peygamberinden sonra bizim burada haklarda dikkat edeceğimiz temel mesele müminin mümin üzerindeki birbirine olan hakkı. Yani burada hem maddi hem manevi bir karşılık var aslında. Bu çok mühim bir hal. Yani mümin mümine zimmetli bu anlamda. Zengin fakire, fakir zengine zimmetli olduğu gibi. Yani bir zenginin nasıl ki bir fakiri gözetmesi üzerine esastır, gereklidir. O fakirin de zenginin yapılması gerekenini yapması esastır, hareketlidir. Yani şunu demek istiyoruz. Yani bir işçi işveren düşünelim. Yani bir adam bir fabrika kurmuş. O fabrikada bir adam çalıştırıyor. Onun hakkını yemeden, onun hakkını gözeterek, ona sahip çıkarak onu istihdam ettiğinde vazifesini bir müddet yerine getirmiş oluyor.
İkisi de birbirine muhtaç aslında hocam.
Kesinlikle. Doğru cümle bu. İkisi de birbirine muhtaç.
Evet.
Yani burada ne zengin fakire ne de fakir zengine muhtaç. İkisi de birbirine muhtaç. Çünkü zengin ağniyâ-i şâkirîn olacak. Fakir de fukarâ-i sabirîn'den olacak.
Evet. O zaman diğeri şükredecek, diğeri
sabredecek. Diğeri sabredecek. Bu ikisi bir araya gelip buluştuğunda...
Ama sadece sabır ve şükürle kalınmayacak,
kalınmayacak
değil mi hocam? Yani işçi işini en güzel yapabilmek için mücadele edecek. Az önce de ifade ettiniz. Evet. Patron da
en güzeliyle karşılık verme
derdinde olacak.
İşte asıl söyleyeceğimiz şey bu. Yani muamelatın tam karşılığı bu işte. İhsan kıvamında muamelat. Yani şöyle düşünelim. Evet. İşverenimiz kendisinin o fakirin yerinde olduğunu düşünecek. Yani diğergan bir tavırla, empati diyoruz bugünkü haliyle, empati kuracak. Diyecek ki yani ben bu bağlamda eğer işçi olsaydım bana nasıl davranılmasını arzu ederdim. İş alan da, yani o işi yapan işçi kardeşim de diyecek ki ben o sahip olsaydım, o iş sahibi olsaydım, atölye sahibi, fabrika sahibi, her neyse olsaydım ben nasıl davranırdım ya da bana nasıl davranılmasını isterdim diyecek. Yani birisi fukaraya sahip çıkacak, diğeri de fukara da mevcuda işe sahip çıkacak. Her ikisi de işin en güzel şekilde yaptığında o zaman ihsan kıvamında bir kesişen kümesi ortaya çıkacak. O kesişen birliktelik, yani bir arada düşünmeklik, o bir arada olmaklık dünyada da birbirleriyle güzel geçimliklerine karşılık verecek. Eyvallah. Yani tabii şunu düşünmek lazım. Yani müminin üzerinde hakları vardır. İşte hastalıkta ziyareti, cenazede teşhiyeyi, borcu edası vesairesi, lazım sonra yardımcı olması. Yani şu ifade çok hoş değil. Yani ben bana düşeni yaptım. Bundan sonrası onun meselesi, ne yaparsa yapsın demek hoş değil. Hmm. Yani neticede mümin müminin kardeşi, hadis-i şerif öyle söylüyor. Ayetlerde de bu var. İnnemel mu'minuna ihvatun. Müminler kardeştirler. Yani müminlerden bir kardeşlik hukuku ortaya çıkacak. Şimdi kardeşin kardeşe, çok af buyurun, kazık atmaya hesap ettiği bir ortama dönünce bu hukuk anlaşılmıyor. Halbuki kardeşlik karındaşlık demek. Yani biz aynı annenin, babanın evlatlarıyız ve aynı ümmetin çocuklarıyız. Burada bir üst perde var. İman kardeşliği var. İman kardeşliği. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadis-i şerifte la yu'minu ehadukum ifadesiyle başlıyor. Bunu hakikatte imanı tam olmaz, kamil olmaz diye tercüme ediyor müelliflerimiz. Fakir acizane şöyle anlıyorum bunu. Sizlerden birisi iman sahibi olduğunu söyler de nasıl olur da? Sonrasını siz doldurun. Komşusuna yardım etmez, aça doyurmaz, sevdiğini başkası için istemez. Yani bu iman, amentü imanı değil bu. Yani bir kimse gerçekten iman ettiğini söylüyorsa onda olacak hasletler bunlardır. Yani biz işveren olarak elimizin altındaki mahiyetimizdekilere sahip çıkmak, iş veren, iş yapan kimseler olarak işimize sahip çıkmak, en güzelini yapmak. Yani ben bu kadarını yaptım, bundan sonrası da başkasının olsun, o yapsın değil. Yani neticede orada bir hakkı kötüye kullanma söz konusu. Hı hı. Kulların kulları üzerindeki haklar, bunlar ahirette karşımıza çıkacak yani. Miskal zerresince hayır ya da şer, evet, her biri karşımıza çıkacak. Efendimizin ifadesiyle iflas etme, müflis olmanın karşılığına bile gider bu.
Yani evet, sevaplar biter, günahlardan almaya başlarsınız.
Almaya başlarsınız o zaman, evet, da Efendimizin ifadesiyle yine helalleşin buyuruyor Peygamberimiz. Evet. Çünkü Buhari ve Müslim hadisidir aslında bu. Anlatırken diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari Mezalim Rikak bahislerindeki rivayette şöyle geçiyor. Kimin üzerine din kardeşinin ırzı, namusu ya da malıyla ilgili bir hak varsa, neticede bir hak oluştuysa, tereddüp ettiyse mümin kardeşimizle, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden. Hmm. Yani orada haklaşma, orada helalleşme, orada ya ben sana şunu vereyim, sen bana bunu ver deme olayı bitiyor. Yani defterimiz kapandı, gözlerimiz kapandı, mezara girdik, amel defteri. Bu anlamda sadaka-i cariyeler dışında ne yaptı? Kapanmış oldu. Yani hani var ya cenazenin başına durup da haklarınızı helal eder misiniz sorusu. Ya bu gerçekten helalliği karşılayacak mı? Ve herkes gelip burada evet ederiz diyebildi mi? Mesela otoyolda giderken arabasını zora sokup bariyerlere sıkıştırdığımız adam da var mı mesela o cenazenin içerisinde? Ya. Helal olsun diyen. Ya da pazarda bir şey seçerken, markette bir şey seçerken hani domatesi biraz fazla sıkmıştık ya, parmaklarımız geçmişti içine. Sonra kimse görmeden koymuştuk hani oraya, arkasını çevirip görmesin kimse diye. O domatesin hakkının sahibi de var mı mesela orada? O da biliyor mu mesela domatesten dolayı haklı olduğunu? Bunlar ya da çok mühim şeyler. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müflis, iflas eden kimseyi anlatırken biraz önce buyurduğunuz gibi sevabı tüketen, günahtan yüklenen olarak ifade etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hadisin devamında, kıyamet gelmeden evvel helalleşin diyor. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplardan alır. Şayet iyilikleri yoksa zulmettiği kardeşin günahlarına o yüklenir. Bir başka rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, rezil ve rüsvaylığı dünyanın daha hafiftir. Ahiretin rüsvaylığına, rezilliğine düşmeden dünyada helalliklerinizi alın buyuruyor. İbn-i Resir'de var bu rivayet. Diyor ki ey insanlar, kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil ve rüsva olurum diye düşünmesin. İyi bilin ki dünyada rüsvaylık ahirettekinden daha hafiftir. Ya. Bunları düşünerek aslında bizim bir kalbi altyapıyı, kalbi faaliyeti harekete geçirme durumumuz söz konusu. Yani müminin mümin üzerindeki hakkı, müminin gayrimüslim üzerindeki hakkı, yani insanlar üzerindeki hakkı en çok dikkat edeceği hususlardandır.
Evet. Şimdi hocam bunları böyle dinleyince ecdadımızın işte Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerinin ağacı eğer sarmış olsa karınca zarar var mı karıncayı kırınca sorusuna cevap olarak yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ını alır karınca cevabını daha iyi anlamış oluyoruz. Evet.
Beyazıt Bestami'nin karınca ile olan hikayesiyle müsaade ederseniz mahlukatın hakkını da özetlemiş olalım.
Eyvallah.
Diyor ki dostlarından Beyazıt Bestami Hazretleri bir yerde bir sergiye istirahat buyurdu. Yemeğini yedikten sonra kalktı. Torbasını topladı. Bir müddet gittikten sonra torbanın üzerine baktı ki bir karınca var. Dedi ki eyvah dedi ben bu karıncayı yurdundan ettim. Kalktı tekrar geri döndü. Allah'ın mahlukatından bir mahluku vatanından ettim düşüncesi onun tekrar o yolu geri dönmesine sebebiyet veriyor.
Ve uzunca bir yol.
Uzunca bir yol. Yani evet. Buna eğer hak sahibi düşünecek kaliteyi yakalarsa o zaman değil bir karıncanın üstüne basmak, değil bir ağacı hak etmediği yerde parçalayıp budamak, değil bir taşı yerinden kaldırıp başka bir yere vurmak, yani değil suları tüketmek, değil israf etmek. Hocam attığı adımı atarken acaba ben ayakkabıyı da rahatsız ediyor muyum diye düşünür.
Ya.
Bu dikkati yakalamadıktan sonra kellim kellim len yenfa hocam.
Eyvallah. Konuş boşa. Eyvallah.
Allah hepimize iman selameti, iman kıvam versin.
Amin. Şahane. Allah razı olsun. Bu çok hassasiyetleri güzel. Yaşayabilmeyi, idrak edebilmeyi nasip etsin hocam.
Amin. İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben
Allah razı
ediyorum.
Olsun. Gönlünüze sağlık.
Sizler sağ olun.
Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir konuyla yine adalet prensibi üzerinden konuşmaya devam edeceğiz ama yeni bir başlıkta dinleyicilerimizin huzurunda olacağız inşallah diyelim. Tekrar teşekkür ederim kıymetli hocam. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte oluncaya dek bizleri de duadan unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.